Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutawaffika ve rafi'uka ileyye ve mutahhiruka minellezine keferu ve mutahhiruka
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 850 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Mordad 1401, Hicri Kameri 26 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimle 26 Temmuz 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın gezilecek yerleri ve düzenli hayat adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran'ın Güney Pars bölgesinde 1 trilyon metreküp kapasiteli yeni bir gaz sahası keşfedildi. Türkiye, İran'dan petrol ve gaz ithalatını artıracağını bildirdi. İran ve Ermenistan inşaat malzemeleri ve gıda üretiminde anlaşmaya vardılar. General Haydari, ordu birliklerinin başarılarının, savaşa hazırlığın zirvesinin bir işareti olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullah Hareketi Lideri Nasrullah, Siyonist İsrail rejiminin Lübnan'a karşı herhangi bir eylemine kesinlikle sert karşılık verileceğini söyledi. İngiltere Başbakan adayı Sunak, Çin en büyük tehdit dedi. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Enerji Komisyonu Sözcüsü, Güney Pars'ta 1 trilyon metreküp doğal gaz kapasiteleri yeni bir sahanın keşfedildiğini bildirdi. Güney Pars sahası Fars Körfezi'nde İran ve Katar arasındaki ortak sınırda ve İran'ın güney kıyılarından 100 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın en büyük bağımsız gaz kaynaklarından biridir. İran'ın 9700 kilometrelik bu sahadaki payı 3700 kilometredir ve 14 trilyon metreküp rezervi ile dünya rezervlerinin yaklaşık %8'ini kapsıyor. Muhabirimizin verdiği habere göre İran Meclisi Enerji Komisyonu Sözcüsü Malik Şeriati, Petropars şirketi CEO'sundan naklen şöyle dedi. Arama çalışmaları devam ediyor ve planlanan 4 keşiften ikisinin ilk aşamalarında arama çalışmaları tamamlandı. Şeriati şöyle devam etti. Petropars CEO'suna göre Güney Pars doğalgaz sahasının kuzeyinde 1 trilyon metreküp doğalgaz kapasiteli yeni bir saha keşfedildi. İran Meclisi Enerji Komisyonu Sözcüsü'ne göre bu keşif tamamlanırsa gelecekte daha büyük bir rezerv tespit etmenin mümkün olacağı tahmin ediliyor. İran Petrol Milli Şirketi son resmi raporunda İran'ın doğal ve konvansiyonel gaz rezervlerinin 33,7 trilyon metreküpten fazla olduğunu ve ülkenin konvansiyonel ve çıkarılabilir ham petrol rezervlerinin yaklaşık 157 milyar varil olduğunu açıkladı. İran, gaz rezervlerine sahip olması bakımından dünyada ikinci sırada yer almakta ve dünya gazının %17'lik bir payına sahiptir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan daha fazla petrol ve gaz ithal edeceklerini bildirdi. Erdoğan, Tahran ziyaretinin başarılar hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Ankara, İran'dan gelen petrol ve doğal gaza dahil olmak üzere enerji kaynaklarının miktarını artırmayı planlıyor. Tahran ziyaretim sırasında ticaret alışverişimizi yılda 30 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştık. Bu ziyaret sırasında İran ve Türkiye arasında 8 önemli anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT programında şöyle dedi. İki ülke başkanları arasındaki görüşmelerin yanı sıra bakanlar da çeşitli görüşmeler yaptılar. Mevcut hedefimiz yılda 30 milyar dolarlık ticari işlem hacmine ulaşmak. Maalesef korona salgını sebebiyle iki ülke arasındaki borsalar 7 milyar dolara düştü ama biz bu borsaları artırmaya kararlıyız. Enerji alanında atılacak adımlar bu konuyu hızlandırabilir. Bilindiği gibi son zamanlarda Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Putin İran'a gelmişler ve İran, Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları çeşitli konuları müzakere etmişlerdi.
İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Ermenistan ile para ve bankacılık, inşaat malzemelerinin ortak üretimi, gıda ve mineral maddeleri alanlarında bir anlaşma yapıldığını duyurdu. İran'ın dün verdiği habere göre İran ve Ermenistan ortak çalışma grubunda yer alan Ali Rıza Peymanpak, iki ülkenin çeşitli alanlardaki dostluk ve işbirliği sayesinde İran ve Ermenistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişme yolunda olduğunu söyledi. Peymanpak, İran ile Ermenistan arasında imzalanan para ve bankacılık anlaşmasına değinerek, banka garanti yapısının değiştirilmesi için yapılan değişikliklerle Ermenistan'a mal ihraç eden firmalar bankaya tanıtılacak ve onaylandıktan sonra kendilerine ihracat garanti fonundan akreditif içerikli bir onay belgesi verilecektir, dedi. İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı, teknik ve mühendislik hizmetleri hakkında da şöyle dedi. Tünel ve köprü inşaatı alanında İran'ın en büyük firmaları Ermenistan'da bulunuyor ve önemli projeleri kabul ederek bu ülkenin insanlarına hizmet veriyorlar. Peymanpak, İran'ın Ermenistan'da ticaret merkezi kurulmasıyla ilgili olarak da şöyle dedi. Bu konuda iyi çalışmalar yapıldı ve 80'den fazla firma bu sektöre katılmak üzere seçildi ve çalışmalar tamamlandıktan sonra daimi fuarlarını önümüzdeki günlerde yapacaklar.
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Kara Kuvvetleri'nin yüksek savaş gücünün bu kuvvetlerin istikrarlı bir şekilde hazırlanması ve kendi kendine yeterliliğinden kaynaklandığını söyledi. Tuğgeneral Haydari, dün Piranşehir'de askeri birlikleri denetiminde yaptığı açıklamada, Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşta kuzeybatıda bölgesel üs bulunmasına rağmen Batı Azerbaycan, İran ordusunun kara kuvvetlerinin ana merkezlerinden ve karargahlarından biri dedi. Tuğgeneral Haydar'a ayrıca İran'ın kuzeybatısındaki bölge karargahını yüksek bir savaş kabiliyetine sahip olarak değerlendirerek ordu birliklerinin başarılarını ve inisiyatifini savaşa hazırlığın zirvesinin bir işareti ve yapabiliriz hareketine ulaşmada sürdürülebilir hazırlık ve kendi kendine yeterlilik vaadi olarak nitelendirdi, dedi.
İran'ın Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Astronomi Araştırma Enstitüsü'nden bir araştırmacı ekibi ve farklı ülkelerden bir grup bilim insanı dünyanın en büyük radyo teleskopunu inşa etme projesine katılıyor. İRNA'ya göre İran Temel Bilimler Astronomi Araştırma Enstitüsü araştırmacıları dünyanın en büyük radyo teleskopunun inşası için uluslararası bilimsel çalışma gruplarından birinde yer aldı. Söz konusu grup son zamanlarda uluslararası gözlem evi SKA'nın erken kozmik zamanlarda normal sarmal gök adaları tespit etme ve inceleme yeteneğini araştırdı. Şu anda bu araştırma ekibinin çalışmalarının sonuçları İngiltere Astronomi Derneği'nde Monthly Notice dergisinde yayınlandı. Uluslararası Gözlem Evi Avustralya ve Güney Afrika'da inşa edilecek hükümetler arası bir radyo teleskop projesidir ve toplam alanı yaklaşık 1 kilometre kare olacaktır. Uluslararası Gözlem Evi 21. yüzyılın en büyük uluslararası kapasitelerinden biri olacak ve teknolojik yenilikleri sayesinde evrenden 10 bin kattan daha hızlı ve daha büyük bir hassasiyetle bilgi toplayıp kaydedecektir. Bu mevcut radyo teleskoplarının 50 katından daha fazla olacaktır. Bu teleskopun dünyanın iki bölgesine ve iki aşamada inşa edilmesi gerekiyor. İlk aşamada Güney Afrika'da 300 MHz ile 20 GHz frekanslarından yaklaşık 200 adet 15 metrelik, Avustralya'da 50 ila 300 MHz frekanslarında yaklaşık 130 bin 2 metrelik anten, ikinci aşamada ise yaklaşık 130 bin adet 2 metrelik anten inşa edilecektir.
İran'ın Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na giderek Doğu Geli'nin Zaho bölgesinde meydana gelen bombalama olayının kurbanlar için anma defterini imzaladı. Muhammed Kazım Ali Sadık, kurbanların ailelerine, Irak hükümetine ve milletine taziyelerini sunarken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın istikrar ve güvenliğine desteğini tekrarladı. Türkiye son yıllarda PKK unsurlarını bastırma bahanesiyle Irak'ı defalarca işgal etti ve zaman zaman da saldırılar düzenlemekte. Bu saldırılar Irak hükümetinden ve dünyanın diğer ülkelerinden sert tepki gördü. Irak'ın Kürdistan bölgesindeki Duhok ilinde meydana gelen çarşamba günü Türkiye ordusunun bir turizm merkezine düzenlediği topçu saldırısında en az 9 sivil hayatını kaybetmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Irak'taki Duhok eyaletinde Türk topçu saldırısıyla ilgili olarak bu sabah yaptığı olağanüstü toplantısında bu saldırıyı kınadı. Fars Haber Ajansı'na göre Güvenlik Konseyi yayınladığı bildiride Duhok vilayetine yapılan topçu saldırısını kınarken Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini açıkladı. Güvenlik Konseyi üyeleri tüm üye ülkeler bu soruşturmayı desteklemek için Irak hükümeti ve diğer ilgili makamlarla aktif olarak işbirliği yapmaya çağırdı.
Ipsos'un Türkiye'deki Temmuz ayı araştırması ekonomik krizin halk üzerindeki derin etkisini ortaya koydu. Şimdiye kadar tüm önlemler ve bu doğrultuda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik durumu iyileştirme yönelik bütün vaatleri başarısız kaldı. Araştırmaya göre 27 ülke içinde halkı en çok fakirlik endişesi yaşayan ülke Türkiye. Halkın sadece %14'ü ülkenizde ekonominin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna iyi cevabını verdi. İki cevap seçenekli bu soruda %86 ekonominin durumunun kötü olduğunu belirtti. Ipsos araştırmanın bilgi notunda bunun Türkiye için araştırmanın yapılmaya başladığı 2012 yılından beri ortaya çıkan en düşük sonuç olduğunun altını çizdi. Tüketici güveni en dipteki ülkelerde ise Polonya'da %38.5, Arjantin'de %36.3, Macaristan'da %34.7 ve açık ara sonuncu Türkiye'de %27. Türkiye'de Temmuz itibarıyla neredeyse iki kişiden biri fakirlik endişesi yaşıyor. Araştırmanın detaylarında 27 ülke vatandaşlarına ülkelerindeki en önemli sorun düzenli olarak soruluyor. Fakirlik ve sosyal eşitsizlik konusunda Türkiye'de son bir ayda endişe düzeyi 7 puan ile rekor seviyede arttı. %46'lık skorla Türkiye 27 ülke arasında sosyal eşitsizlik ve fakirlik endişesinin en yoğun ülke olarak dikkat çekti. Global ortalamada fakirlik endişesi %33.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangına müdahale ise devam ediyor. Kütahya valisi Ali Çelik, yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığını söyledi. Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangının havanın aydınlanmasıyla 26 helikopter ve 9 uçakla hava gücüyle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu arada Manisa'nın Akhisar ilçesinde Hasköy mahallesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgar etkisiyle büyüyen yangın ormanı da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 8 uçak ve 40 arazöz, 8 dozer ve 15 su tankeri sevk edildi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Temmuz Savaşı'ndan bugüne kadar düşman İsrail, Lübnan'a yönelik herhangi bir eylemin karşılık bulacağını anladı, dedi. Nasrullah dün gece Lübnan El Meyadin kanalına verdiği röportajda bölgedeki ve Lübnan'daki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Nasrullah, Siyonist rejime karşı caydırıcılığın, düşman İsrail'in işgal altındaki birçok bölgeden erken çekilmek zorunda kaldığı 1985 yılında başladığını belirtti. Nasrullah, düşmanın sınır şeridini direniş savaşçılarının Filistin'e girmesini önlemek için bir güvenlik kuşağı olarak gördüğünü ve caydırıcılığın oradan başladığını bildirdi. Nasrullah, o dönemde caydırıcılık sadece Hizbullah'ın değil, şehadet operasyonları yapan tüm direniş hareketlerinin başarısıydı, dedi. Hizbullah Genel Sekreteri, bugün düşmanın hiçbir etkisi olmayan operasyonlara başvuruyor ve 2006'dan beri düşman Lübnan'a karşı herhangi bir eylemde bulunmaya cesaret edemedi, dedi.
Arap Yarımadası muhalifleri olarak tanınan dernek Siyonist bir gazetecinin ülkeye girişine cevaben bu eylemin Müslümanların kutsal mekanlarına saygısızlık olduğunu vurguladı. Siyonist rejimin Kanal 13 muhabiri geçtiğimiz günlerde hac sırasında Suudi Arabistan'a yaptığı geziyi anlatan bir video haber yayınladı. Haberde Siyonist gazeteci hac sırasında Suudi Arabistan'da serbestçe dolaştığını gösterdi ve İsrail'in kendisine güvenlik izinleri verdiğini duyurdu.
Yemen petrol şirketi pazartesi akşamı bu ülkeden yakıt taşıyan bir gemiyi Suudi koalisyonu tarafından el konulduğunu duyurdu. İrna'nın El Mesri'ye dayanarak verdiği habere göre Yemen petrol şirketi sözcüsü Asam El Mutevekkil, Suudi koalisyonu 31 bin ton benzin taşıyan bir gemiye el koydu ve Hudeyde limanına yanaşmasını engelledi, dedi. Bu arada Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El Meşad, Suudi koalisyonun tekrarlanan ihlalleri sebebiyle Yemen'deki ateşkesin neredeyse yok edildiğini söyledi.
Irak'ta Şii çatı kuruluşu koalis koordinasyon çerçevesinin başbakan adayının Muhammed Şia Es-Sudani olduğu bildirildi. Şii çatı kuruluşunun milletvekili Aliye Nusayif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koordinasyon çerçevesinin başbakan adayı olarak Sudani'yi belirlediğini duyurdu. Muhammed Şia Sudani, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile İnsan Hakları Bakanlığı'nın yanı sıra Vekaleten Ticaret ve Sanayi Bakanlığı görevinde bulunmuş Iraklı Şii bir siyasetçi olarak öne çıkıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette Ukrayna'dan tahıl ihracat anlaşmasının Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyonlar yürütmesini engellemediğini vurguladı. Bilindiği gibi geçen hafta Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında İstanbul'da küresel tahıl krizini çözmek için bir anlaşma imzalanmıştı.
Ukrayna medyası ülke silahlı kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanlığı'ndan öldürülen Rus askerlerinin sayısı hakkında bir rapor yayınladı. Bu, savaş alanındaki gelişmeler ve her iki tarafın günlük raporları dikkate alındığında garip görünüyor. Meğer haber ajansına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın iddiasına göre 24 Şubat'tan düne kadar Rusya'ya ait 1730 tank, 3950 zırhlı araç, 2832 akaryakıt tankeri, 876 topçu sistemi, 257 roket atar, 116 füze savar sistemi, 188 helikopter, 719 İHA ve 15 askeri kayık Ukrayna kuvvetleri tarafından imha edildi.
İngiltere'de iktidardaki muhafazakar parti liderliği için Liz Truss ile yarışan Rishi Sunak, başbakan olması durumunda dünyanın güvenliği ve refahı için en büyük tehdit diye tanımladığı Çin'e karşı izleyeceği siyasetleri açıkladı. Çin devletinin Çin dili ve kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen ve başka ülkelerdeki üniversite kampüslerinde faaliyet yürüten Confucius endüstrilerinin İngiltere'deki şubelerini kapatacağını söyleyen Sunak, Çin'in siber saldırılarına ve sanayi casusluğuna karşı önlemler alacağını duyurdu. Çin'in siber tehditleriyle mücadele etmek için özgür uluslardan oluşan yeni bir ittifak kuracağını belirten Sunak şöyle dedi. Çin sanayi casusuna karşı İngiliz işletmelerine ve üniversitelere daha fazla destek sağlamak için MI5'in erişimini genişleteceğim.
Ve İran'ın milli genç halter takımı Asya Olimpiyatlarında 681 takım puanı alarak ikinci oldu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ile Suudi Arabistan müzakere düzeyinin artması ile ilgili. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran ile Suudi Arabistan arasında gelecekte aleni bir görüşmenin yapılması için zemin sağlamak bağlamında çalıştıklarını belirterek, Tahran ile Riyad arasında bir sonraki görüşme ve müzakerelerin Dışişleri Bakanları düzeyinde Bağdat'ta yapılacağını belirtti. İran ile Suudi Arabistan üst düzey makamları arasındaki görüşmelerin 5. turu 2 ay önce Bağdat'ta düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu hususta 5 tur müzakere yaptık. Genel anlamda müzakereler güvenlik düzeyindeydi. 5 turda gelişmeler sağlandı. Hac hususunda da anlaşmalar yaptık. Genel olarak bu yıl iyi bir hacca tanık olduk demişti. Sonuçta bu görüşme gerçekleşirse İran ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler siyasi, kamusal ve aleni safhaya girecek. Daha önce Irak'ın ev sahipliğinde ve arabuluculuğunda iki ülke yetkilileri arasında ağırlıklı olarak güvenlik konularıyla ilgili 5 tur görüşme yapılmıştı. Dolayısıyla müzakerelerin siyasi ve üst düzey aşamaya girmesi, güvenlik konulardaki görüşmelerin ve müzakerelerin sonuçlarının başarılı olduğunu ve müzakerelerin siyasi aşamaya girebilmesi için gerekli güven ve bağların sağlanabildiğini göstermektedir. Bu müzakereler görüşmelerde yer alan her üç taraf için de önemlidir. Yeni Irak, Saddam sonrası dönemde rakip güçler arasında bir köprü olmak ve bu nedenle bu güçler arasında bir denge kurmak istemektedir. İran için Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden başlatmadan 13. hükümetin önceliği ve gündemi olan komşuluk politikası tamamlanacaktır ve sosyal olarak bu ilişkilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Suudi Arabistan, İran'la siyasi ilişkilerini kesmeden önce mevcut Cumhurbaşkanı'ndan İran liderinin baş danışmanına kadar İranlı yetkililer ilişkileri sürdürmek ve güçlendirmek için iyi niyet ve ciddiyetlerini göstermek amacıyla Suudi Arabistan'a gitmişlerdi. Ancak Suudi Arabistan, Irak'ta yeni bir siyasi sistemin oluşması ve dengelerin İran ve bu ülkenin Şiileri aleyhine değişmesinden kaynaklanan karamsarlığa yakalanmış ve bu görüşmeleri değerlendirememişti. Ama şimdi görünen o ki yıllarca düşmanca bir siyaset benimsedikten sonra Suudi yetkililer bu siyasetin devam etmesinin sadece bu ülkenin enerji ve kaynaklarının israfıyla sonuçlandığı ve artık buna dayanmanın mümkün olmadığı sonucuna varmışlardır. Bu bağlamda Amerika'nın geçmişi olduğu gibi güvenilmez olması ve Siyonizme yakınlığın da ağır bedelleri olması ve Suudi Arabistan'ın Müslümanlar ve İslam ülkeleri nezdindeki itibarına ve konumuna onarılamaz zararlar vermesi bu seyri değiştirdi. Öte yandan İran'la ilişkilerin yakınlaşması ve gelişmesi bu ülkeye net faydalar sağlayabilir. Genel olarak İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve düzelmesinin önündeki bazı engeller devam etse de Siyonist rejim İsrail, Tahran-Riyad ilişkilerinin iyileştirilmesini ve düzelmesini Suudi Arabistan'la ilişkilerini normalleştirme yolunda en önemli engel olarak görüyor. Irkçı İsrail rejimi Suudi Arabistan'daki etkinlik mafyasını kullanarak İran ve Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin yeniden canlanmasını engellemek için tüm çabasını sarf etmiş, ancak iki ülkenin siyasi iradesinin düzelme ve iyileştirme için en önemli garanti olarak kabul edildiği görülmektedir. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde her iki ülkenin önceliği ekonomik potansiyelleri değerlendirmek iken, İran ve Arabistan'ın kazan-kazan siyasetine ve yoluna dahil olması iç ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde belirlenmiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın saptırıcı konularla bölgede gerginlik yaratması konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika tarafından öne sürülen saptırılmış konulara değinerek, Washington yönetiminin saptırmalara başvurarak ve ikilemler oluşturmaya çalışarak siyasi sömürü peşinde olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, pazartesi günü yaptığı haftalık basın toplantısında, Amerika stratejisinin gerilim ve kriz yaratmak olduğunu, bu tür ortam yaratmanın barışa ve istikrara katkı sağlamadığını vurguladı. Amerika Savunma Bakanlığı 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, iki ülke savunma yetkililerinin Amerika-Katar İstişare Komitesi toplantısındaki görüşmelerde, İran insansız hava araçları konusunun bölgesel güvenlik sorunlardan biri olarak ele alındığını duyurdu. Amerika'nın İranofobi projesi, İslam devriminin başlangıcından beri devam etse de, son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer bilgisi, havacılık endüstrileri ve caydırıcılık füze çalışmaları alanındaki başarıları üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda son aylarda Amerikalı yetkililer, İran İslam Cumhuriyeti'nin İHA faaliyetleriyle ilgili endişelerini defalarca dile getirdiler. Amerika Başkanı Joe Biden'in bölgeye yaptığı son ziyaretin ardından ülkenin CENTCOM'daki hava kuvvetlerinin yeni komutanı ve aynı zamanda Katar'daki El Udeid hava üssünden sorumlu komutan Alexis Grinkovic bir röportajda ana görevlilerinden birinin de İran insansız hava araçları gücünün tehdidiyle başa çıkmak ve bölgedeki Amerika hava üstünlüğünü onarmak olduğunu belirtti. Amerikalı yetkililerin bu sözleri bir yandan İran'ın askeri ve savunma alanındaki ilerlemelerinin bir itirafı iken, diğer yandan İran karşıtı bir koalisyon oluşturma ve bölgede müdahaleleri sürdürme emaresi de sayılır. Aslında bu politikaların Siyonist rejimin politikaları çerçevesi izlendiği de söylenebilir. Zira Amerika, İran'ın bölgesel ve uluslararası etkileşimlerini bozmak, bölgede kendi askeri varlığını sürdürmek, Siyonist rejimin çıkarlarını güvence altına almak ve bölge ülkelerini bu rejime yakınlaştırmak gibi stratejik hedefler peşindedir.
Bu durum İran'ın bölgenin istikrar ve güvenliğinin dış müdahale ile değil sadece bölge içi çözümlerle gerçekleşeceğini düşünmesine rağmen ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle bölge dışı aktörlerin özellikle Amerika'nın bölgedeki varlığının deneyimi bu varlığın bölgede Amerika'nın müttefik ülkelerine bile istikrarlı bir güvenlik getirmediğini, güvensizlik ve istikrarsızlığı yaydığını ve terörizmi güçlendirdiğini gösteriyor. İran'ın diplomasi kolu sözcüsü Kenani, Amerika ve Siyonist İsrail'in bölgede gereksiz gruplaşmalar ve ihtilaflar yaratma çabalarına işaretle İran'ın bölge güvenliğinde ortak olan bir ülke olarak ortak işbirliğini gerekli gördüğünün altını çizerek güvenliği sağlayan bir sürecin başlamasının zaruri olduğunu vurguladı. Amerikan Başkanı Biden'ın son Batı Asya gezisi ve İran'a yönettiği suçlamalardan sonra İranofobi siyasetinin bir başka dönemi başlamış gibi görünüyor. Bu da gerilim ve kriz yaratarak bu süreci devam ettirmektir. Ancak dış politikasında komşu, Müslüman ve müttefik ülkelere öncelik veren İran'ın 13. hükümeti özellikle Fars Körfezi'nin güney tarafındaki ülkeler başta olmak üzere bu ülkelerle yanlış anlaşılmaları çözmeye ve onlarla ilişkilerini genişletmeye her zamankinden daha fazla dikkat ederken bu ülkelerde zaten İran gibi önemli bir ülkeyle komşuluk ilişkilerini sürdürmenin farkındalar. Nitekim Birleşik Arap Emirlikleri Danışman Bakanı Enver Gargaş CNN'e verdiği demeçte şöyle dedi: Amerikan planıyla işbirliği yapmaya hazırız ancak bölgedeki başka hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz ve ben özellikle İran'ı kastediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisini Tahran'a gönderiyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Mordat 1401, Hicri Kameri 26 Zilhicce 1443 ve Miladi 26 Temmuz 2022 Salı. ...78 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Mordat 1323 tarihinde İran'da Pehlevi Hanedanı'nın kurucusu Rıza Han lakaplı Rıza Pehlevi 16 yıl süren despot saltanat dönemi ve 3 yıllık sürgün hayatından sonra Güney Afrika'da öldü. Rıza Han İngilizlerin desteğiyle Hicri Şemsi 1304'te Kacar Hanedanı'nı çökertti. Özgürlükçü din alimleri ve siyasetçilerin muhalefetlerine rağmen tahta oturdu. Rıza Han 16 yıl İran'da zalimce diktatörlük yaptı ve Batı kültürü simgelerinin İslam kültürü yerine geçmesine çalıştı. Bu yüzden İran'ın Müslüman halkı Rıza Han'a şiddetle muhalefet etti. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve İran'ın müstebit şahının Almanya diktatörüyle ittifak kurmaya yönelik isteğini üzerine müttefikler İran topraklarını işgal etti ve Rıza Han'ı Hicri Şemsi 1320'de tutukladılar ve Güney Afrika'daki Maurice adalarına sürgün ettiler ve Hicri Şemsi 4 Mordat 1323'te kalp krizi sonucunda Johannesburg kentinde öldü. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Mordat 1376'da dünyanın en büyük petrol rafinerisi İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde hizmete girdi. Bu petrol rafinerisi tesisatının tasarım aşamasından yapım aşamasına kadar olan süreç İranlı uzmanlarca gerçekleştirildi. Bu petrol rafinerisi İran petrol sanayisinin en önemli projelerinden sayılırken petrol ürünleri üretim kapasitesinin arttırılması ve iç tüketimin temin edilmesi ve bunun bir kısmının ihraç edilmesi amacıyla planlandı. ...50 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Mordat 1351'de Tahran'da Melik Milli Müzesi ve Kütüphanesi kurucusu ve Kutsal Rezevi Külliyesi Vakıflar Kompleksinin en büyük vakfedeni Hacı Hüseyin Ağa Melik vefat etti. Hicri Şemsi 1278'de Melik tarafından kurulan kütüphane ilk başta Kutsal Meşit kentinde bulunuyordu. Daha sonra Tahran pazarındaki Beynül Haramin bölgesinde yer alan babasının evine intikal ettirildi. Tahran ve Horasan kentlerinde geniş kapsamlı mülke sahip olan Melik bu mülklerden birçoğunu hayırseverlik uğruna vakfetti. Öyle ki o İran'ın çağdaş tarihinin en büyük vakfeden lakabını aldı. Bu ünlü şahsiyet vefat ettikten sonra İmam Rıza Aleyhisselam türbesinde toprağa verildi. ...43 yıl önce bugün 26 Temmuz 1979'da ESHK adlı Filistinli teşkilatın genel sekreteri Zuhair Muhsin, Fransa'da soykırımcı rejim İsrail casusluk örgütü Mossad tarafından şehit edildi. Terörist Siyonistler Zuhair Muhsin'i şehit ettikten sonra olay yerinden kaçtılar ve Fransa polisi bu teröristin adresini bilmediklerini iddia etti. ...136 yıl önce bugün 26 Temmuz 1686'da ünlü Fransız yazar ve edip Pierre Corneille hayata veda etti. Tiyatro yazarlığına büyük ilgi duyan Corneille, Fransa'nın önde gelen klasik tiyatro yazarları arasında yer alıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Dünya üniversite sıralamasının ilk 500'ünde devlet üniversitesi yok.
Karar.
Manisa ve Kütahya'da orman yangını, vatandaşlar tahliye ediliyor.
Yeni Asya.
Toplum değişim umuduyla ayakta.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İskender Öksüz 24 Temmuz tarihli Karar gazetesinde "Tek adamlık eziyettir" başlıklı yazısına yer veriyor. Olaylara sağlıklı bakış bir tarafa, tek adam yönetimindeki bakış bir tarafa epey farklı. Sağlıklı bakışta olup biteni kavramaya çalışırsınız. Olup biteni sizin dışınızdadır. Ona siz bu açıdan bakarsınız. Geçmiş deneyimlerinizden yola çıkarak bir tanı koymaya çalışırsınız, fakat sizin deneyimleriniz yetmez. Arkadaşlarınızın ne düşündüğünü sorarsınız. Ya uzmanlar başka yerlerde, başka ülkelerde benzer olaylarla karşılaşılmış mı? Karşılaşılmışsa nasıl çözmüşler diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tek adam yönetiminde yukarıdakilerin hepsi gereksizdir. O dahi bir vecizesi ile tanıyı koyacak, problemi çözecektir. Bu iki yaklaşımdan hangisinin çözümlere ulaşacağı, hangisinin tökezleyeceği bellidir. Yol uzadıkça, zaman geçtikçe o büyük adama tabi olanların da ayakları suya erecektir. Fakat artık tek adam yönetimi hakimdir. İtiraz etmek, soru sormak, acaba öyle değil de şöyle mi yapsak demek imkansızdır. Gerçeğin otoritesi yok olmuştur. Otoritenin otoritesi hakimdir. Şimdi konuya başka bir yönden bakalım. Acaba tek adam bütün bu olan biten hakkında ne düşünür? Başaramadığını, işlerin kötüye gittiğini görmez mi? Hadi kendisine tabi olanlar onun hata yapmadığını, yapmayacağını düşünüyor. Aslında böyle düşünmüyorlar ama öyle düşünüyormuş gibi yapıyorlar. Peki tek adam ne düşünüyor? Tek adam işlerin iyi gitmediğinin bal gibi farkındadır. Fakat yazının başında olaylara sağlıklı bakışı anlatırken şöyle yazmıştım. Olup biten sizin dışınızdadır. İşte tek adamın felaketi buradadır. Artık olup biten onun dışında değildir. Olup biteni o yaratmıştır. Dolayısıyla olup biten odur. Onun şahsiyetidir. Olan biten kötü ise o kötüdür. Bu felaketten çıkış için birkaç yol vardır. Birincisi, kötülükleri bir dış sebep bulmaktır. Tek adam hep doğruyu yapmıştır ama hainler onu sabote etmiştir veya beceriksizler. O yüzden tek adam yönetiminde üst yönetim kadroları sık sık azledilir. Tek adam hata yapmayacağına göre hata çevresidir. Bütün tek adam ortamlarında bu geçerlidir. O iyidir ama çevresi kötüdür. Kim seçti o çevreyi? Bu da yasak sorulardandır. Kötülük inkar edilemiyorsa, şirket dışında veya ülke dışından gelmiştir. Dış güçler dahimizi istemez. İşlerin kötüye gidişi onların yüzündendir. Tek adam kendisi bunlara inanır mı? Yarı yarıya. Ama içinde hep benim yanıldığımı anlayacaklar ya biri kalkıp soru sorarsa endişesi vardır. Birinin onu eleştirmesi o kadar önemli olmayabilir. Onu azleder, yerisini yitirir. Fakat o eleştiri maazallah topluluk içinde olursa. Başkaları da eleştiriyi duyar, daha kötüsü kendisinin eleştirebileceğini görürse, bütün yapı, bütün iskambilden kule çöküverir. Tek adam artık yönetim takımıyla toplantı yapamaz. Toplantı kelimesinden nefret eder hale gelir. Tek adamın takım çalışması yapması mümkün değildir. Takım eşitlerden kurulur. Tek adam eşit gibi davranamaz. Öyle davranırsa da çöküntü olur. Toplantılar ancak fotoğraf veya video çektirmek için yapılır. Bir de talimat ve politika tebliği için. Politikayı kim tayin eder? Bu da sorulur mu? Tabii ki tek adam.
Mehmet Kara 24 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde erken seçim olur mu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erdoğan en küçük eleştiride insanları partiden uzaklaştıran bir siyasetçi. Fakat seçimlere yaklaşıldığı bir dönemde sert eleştirilerine bile şimdi küskün sayısını çoğaltmayalım diyerek karşı çıkarken diğer yandan eski belediye başkanlarıyla toplantı yapıyor. Cumhur İttifakı erken seçim yok dese de Devlet Bahçeli'nin eğer seçim 18 Haziran 2023'te yapılırsa ifadesini kullanması AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın seçim süreçlerini üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provokasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek demesi de bir erken seçimin habercisi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Erdoğan'ın üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı tartışmalarının şimdiden başlaması da bu iddiaları doğruluyor. Kasım sonu gibi bir erken seçim olursa sürpriz olmaz. Hele de ekonominin daha kötüye gideceği ortaya çıkmışken. İktidar mensuplarının geçim sıkıntısı ile ilgili akla ziyan açıklamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in yaptığı açıklama ise yok artık dedirtti. Eski bir siyasetçinin Turkovak aşısı ile ilgili eleştirilisine Şen, Turkovak'ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım diye cevap vermesi herkesi hayretler içinde bıraktı. Burada akla gelen ilk soru, kanın bozuk olup olmadığına kim karar verecek oldu? AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut da akla ziyan açıklamalar yapanlar arasına katılmış. 20 yıldır iktidar olan bir partinin milletvekili olan Bulut, ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade ediyoruz ki her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem demiş. Bu açıklamaya ne söylenebilir ki? Ekonomik zorluklarının sebebini hangi tarihe kadar götürmek lazım? Bu sorunun çözümünün mesulunun iktidar değil mi?
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca, 24 Temmuz tarihli Yeni Mesaj gazetesinde bize sabır, size savurganlık düştü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sizin sınır tanımaz, bir türlü doymak bilmez ve hiçbir hesaba sığmaz savurganlıklarınızdan ötürü omzuna yüklenen ağır yükler sebebiyle bu millet oldukça yorgun düştü. Her yeni günün sabahında tepesinden aşağı yağmur gibi değil, dolu gibi yağan zamlardan ötürü özellikle yoksul kesim baygın düştü diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dar gelirliler hariç herkes kazanıyor dediğiniz nevzuhur sisteminiz sebebi ile ülke nüfusunun %90'ı dar gelirli olduğu için gelirleri daha da daraldı, hayatları günden güne daha da karardı ve ne yazık ki paylarına zifiri karanlık zindan düştü. Devri iktidarınızda gündeme gelen uygulamalar, atılan acayip adımlar, hayata geçirilen akla ziyan sözde yatırımlar nedeniyle sizden önceki yıllarda az çok bir şeyler biriktirmiş olanların bütün birikimleri eridi, kelimenin tam anlamıyla bu millet vurgun yedi. Sizler koltuğa kurulduğunuz günden beri sürekli sizlere sınırsız savurganlık, halkın büyük çoğunluğuna ise daima sabır düştü. Geride kalan yıllar içinde zaman zaman ve en son tam bir yıl önce kamu harcamalarında tasarruf genelgesi yayınladınız ama açıklanan rakamlar bir kez daha gösteriyor ki yine sözünüzü tutmamışsınız, yine savurganlıklarınıza bir sınır koymamışsınız ve bir yılda bütün harcamalarınızı en az ikiye katlamışsınız. Sabır bize, savurganlık size. Sabır bize, bol keseden sınırsız harcamalar size. Sabır bize, lüks hayatınızdan ve konforunuzdan asla taviz vermemek size. Sabır bize, itibardan tasarruf olmaz diyerek yönetim katındakilerin hayatından tasarruf kelimesini silmek size. Her fırsatta halka tavsiye ettiğiniz bu sabır meselesini biraz da sizler hesapsız harcamalar, konforlu hayatlar, çok pahalı alışkanlıklar karşısında bazen de sizler kullansanız olmaz mı? Hayat kitabımızın en kısa surelerinden olan Asr suresinde insanlığın zararda ziyanda olduğu beyan edildikten sonra iman edenlerin, salih amel sahiplerinin, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bu genel hükmün dışında kalacaklarının altı çiziliyor. Her vesileyle halka sabrı tavsiye etmenizi anladık. Anladık da sağınızda, solunuzda, yanınızda, yörenizde, pek yakınlarınızda bulunanlara bir türlü sabır tavsiye etmemenizi anlayamadık. Yönetim katındakiler söz konusu bu kısa sureyi muhtelif tefsirlerinden bir daha çalışsalar, işin uzmanlarından tekrar tekrar dinleseler iyi olacak galiba. Halka sabır, kendinize sınırsız savurganlık. Sanki bu işte bir yanlışlık vardır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri adlı programın 3. bölümüyle birlikteyiz.
Gezimize Kermanşah ilinde devam ederken Hezar Masule şehri olarak bilinen Pave şehrini ziyaret edeceğiz. Bizimle kalın.
İran'ın merkezi olan Tahran'a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktayım. Irak'la sınırı olan İran'ın en batı eyaleti olan Kermanşah'a geldim. Eskiden buraya Bahteran denirdi. İran'ın en sıcak ve en soğuk şehirlerinin Kermanşah eyaletinde olması ilginç. Özgün şehirlerinden biri olan Pave hakkında duyduğum iltifatlar beni Kermanşah ve Serpol-e-Zehab şehrinden sonra buraya sürükledi. Pave'nin Hezar Masule şehri olduğunu duymuş olmalısınız ve Kuzey İran'daki Masule köyü ve basamaklı evleri hakkında bir şeyler biliyor ve görmüş olmalısınız.
Şimdi Kuzey İran'daki Mosul'un birkaç katı büyüklüğünde bir şehrin yüksek dağlarda bulunduğunu düşünün. En yüksek noktasından eteğine kadar dağı kaplayan ve az rastlanan bir kentsel mimari oluşturan evler. Her evin çatısı kendisinden daha yüksekteki evin avlusudur. Kuzey-i Heciç olarak bilinen İmam Rıza Aleyhisselam'ın erkek kardeşinin mezarına ev sahipliği yapan güzel Heciç köyü gibi sadece Pave kenti değil, çevredeki tüm köyler aynı özelliğe sahiptir.
Ayrıca özgün tuzları ve kimyasal bileşimiyle bir su madeni olan güzel Bel Şelalesi bu köyde bulunuyor. Genel olarak bu bir arada yaşama ve doğa ile uzlaşma mümkün olan en iyi şekilde Pave kentsel mimarisinde ve çevresindeki köylerde görülür. Çünkü Pave, Şahun'un yüksek ve güzel dalları üzerine inşa edilmiştir. Burada düz yer az bulunur. Dalların eteğinde, vadide bol ceviz, nar, incir ve diğer meyve bahçeleri, Zagros sıra dağlarına ait olan Şahu'ya göz kamaştırıcı bir güzellik kazandırmıştır. Bazen yaz ortalarına kadar Şahu'nun doruklarında kar görülür. Pave ve Horaman'ın Hevraman yüksek doruklarının bitki çeşitliliği ve örtüsü gerçekten görülmeye değer. Şahu'nun ilkbaharda özellikle Mayıs ayında rengarenk çiçeklerden oluşan bir hazinesi vardır.
Güzel çiçeklerden biri Şahun'un yükseklerinde ve Pave'nin ateşgah bölgesinde çokça görülen ters laledir. Ateşgah Sasani döneminde Şahun'un yükseklerinde Ahurmazda'ya tapınmanın bir simgesiydi ve şimdi yüzlerce ters lalenin yetiştiği yerdir. Bu güzel ve göz alıcı çiçek bu yeşil doğanın kalbinde öyle bir ağırbaşlılıkla kendini gösteriyor ki her görenin gözlerini kamaştırıyor.
İran doğası için değerli bir miras olan kırmızımsı turuncu büyük çan çiçekleri olan ters lalenin kalbinde bir efsane var. İnsanlar Gersivez'in kılıcı ile iyi kalpli Siyaveş'in boynunu vurduğunda ters lalenin olaya tanık olduğuna inanıyor. Bu olaydan sonra bu hikayenin hüznü laleyi etkiler. Lale kızarır ve tüm kaderleriyle başı aşağıya doğru eğilir. Ve Siyaveş'in masumiyeti için ağlar. Ters lalenin gözyaşları aslında ondan akan renksiz bir öz suyu. Bu hikayeden dolayı Pave ve Uramanat'a ters laleye Siyaveş'in gözyaşı çiçeği de denir. İran Kürtleri bu çiçeği kim koparırsa ona ilahi rahmet ve bereket kapılarının kapanacağına inanırlar. Bu nedenle ekmek kesen, ekmekten eden çiçek olarak da adlandırılır.
Tahran Radyosu.
İran tarihinde bu görülmeye değer ve ender çiçeğin izlerini görmek mümkündür. Sasani dönemi sütun başlıklarında ve Tağbostan'da da Sasani kralı kabartmasının yanında ters lalenin deseni görülmekte ve herkesi büyülemektedir. Sözün kısası ters lalenin başı Siyaveş'in hüznünden aşağıdadır ve bu hüzün Irak'ın İran'a dayattığı savaşa kadar devam eder ve her baharda varlığıyla kutsal sarma dönemi şehitlerinin kanlarıyla süslenmiş Pave toprağını bize hatırlatır. Güzelliğiyle bu aşık ve yaslı çiçek, bu aşk ve masumiyet ve yaslılık karışımıdır.
Pave'ye birkaç kilometre uzaklıktaki cazibelerden biri olan Kuri Kale mağarasından da bahsetmemiz gerekir. Bu mağara Asya'daki en büyük su mağarası ve İran'daki en uzun su mağarasıdır. İlk alan çeşitli şekillerde güzel sarkıtlarla çevrili büyük bir göldür. Her biri özel bir şekle sahip olan bu sarkıtlar, bu mağaranın her bir bölümüne isim verilmesinin ana sebebidir. Örneğin Hazreti Meryem şeklindeki bir sarkık, bu mağaranın ilk salonunun Meryem salonu olarak da adlandırılmasının nedenidir.
Mağaranın 1000 metre derinliğinde dünyanın en güzel su havuzcuğuna sahip olan bir salon bulunmakta. Bu alanda her birine dokunduğunuzda müzik aletlerinden birine benzer ses çıkaran perde şeklinde sarkıtlar vardır. Bu yüzden bu alanın adı Beethoven salonudur. Biraz ileride parlak ve beyaz kristallerden yapılmış, gelinliğe benzeyen tortul sarkıtlar olan Arus adlı güzel bir salon vardır. 1700 metrelik derinlikte henüz halka hazır olmayan güzel bir şelale var. Bu mağaranın keşfedilmemiş kısımları çoktur ve gelecekte insanların ziyaret etmesi için derinliğinin daha fazla bölünmelerini hazırlayabilirler. Evrenin yaratıcısının sanatını olabildiğince keşfetmek ve tanımak isteyenlerin İran'ın görkemli şehri Pave'yi ziyaret edecekleri günlerin gelmesi dileğiyle.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerler adlı programın 3. bölümünün sonuna geldik.
Bizi parsuday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. İşaretler maşarın, kavne kavasanın, nağd aram şirine, tarihe geddirine, seni kevdi kareged, sumaru nefşareged, kesru gihlan basafan, ulat-ı mehru vefan. İşaretler maşarın, kavne kavasanın, bir setün çavanın, serberzin o cihanın. Serpolo deşte zahar, kirindu bakhirijo. Khanke islama bahadet, beheşteri ve yadet. Sunguru kenga vare, sehney honer pervere. Revan seru her zine, khalki zuan şirine. Khalki zuan şirine dar, khalki zuan şirine dar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 17. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde iletişim becerileri ve iletişim kurma önemi üzerinde duracağız.
İstenen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz gerekiyor. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam iletişim becerisine sahip olmanın gerekliliğini şöyle ifade etmektedir. En güzel söz, mantık ve düzen ile güzelleştirilmiş, her sınıftan insanlar ve sıradan insanlardan herkesin anlayabileceği bir sözdür. İnsan davranışının hemen her yönü bir diğerine mesaj iletebildiğinden dolayı bir başkasıyla konuştuğumuzda sadece kelimelerle iletişim kurmuyoruz, sözel olmayan iletişim yoluyla da kendimiz hakkında seçtiğimiz kelimelerle birlikte dinleyiciye ve muhataba bilgiler aktarıyoruz.
Allah Resulü ise şöyle buyurmuşlardır. Müminin sevgi ve şefkattan dolayı Müslüman kardeşine bakması bile ibadettir. Allah Resulü'nün bu sözleri aslında gözle temasın bile önemli olduğunu, sözlü olmayan iletişimde rolü olduğunu gösteriyor.
Evet, bundan önceki sohbetimizde sözlü iletişim becerileri konusunu ele almıştık. Bugünkü sohbetimizde ise sözlü olmayan iletişim becerilerinden bahsetmek istiyoruz.
Başarılı ve etkili bir iletişim için sözlü iletişimin yanı sıra sözsüz iletişime ve beden dilinize de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü bu beceri hedef kitlesine ve istediğinizi de duygularla birlikte aktarmanıza yardımcı olacaktır. Bu sözlü olmayan beceri kelimenin anlamını tam olarak duygularla aktarmanıza ve muhatabınızın hedeflerini daha iyi anlamanıza büyük ölçüde etki yapacaktır. Sözsüz iletişim becerileriniz varsa iş, evlilik, arkadaş bulma, aile üyeleriyle iletişim kurma gibi hayatın çeşitli alanlarında daha iyi performans göstermeniz mümkün olacak ve bu da fiziksel ve zihinsel sağlığınızın artmasına yardımcı olacaktır. Ve stres, kaygı gibi olumsuz duygulardan uzak durmanıza yardımcı olacaktır.
Sözlü olmayan iletişim, anlamın jest, beden dili veya duruş ve mimik yoluyla iletilme sürecidir. Her bir üyenin yüz ve göz teması, vücut teması, görünümü ve hareketleri belli bir anlam taşıyabilir. Sözsüz iletişim, sessizlik dili olarak da adlandırılır. Sözsüz iletişimin konuşmaya ve kelimelere bağlı olan kısmı üst dil öğeleri olarak bilinir. Bu üst dil öğeleri, ses kalitesi, duygu ve konuşma stilinin yanı sıra ritim, perde ve duraksamalar gibi prosodik özellikleri içerir.
Sözsüz iletişim sözlü mesajların önüne geçebilir. Bu nedenle bir ilişki sırasında tek kelime etmemeniz mümkündür. Ancak davranış ve tepkilerinizi kontrol etmek zordur. Davranışınız, yüz ifadeleri, vücut hareketleri, duruş ve diğer eylemler kesintisiz bir bilgi akışı ve deneyimlediğiniz duygularla ilgili sabit bir semptom kaynağı anlamına gelir. Bir kişinin yüz yüze etkileşimde kazandığı idrakin sadece küçük bir kısmı sözlü iletişimin sonucudur. Böylece mesaj iletiminin %35'i sözlü, %65'i sözsüzdür. Bu arada kimilerine göre de beden dili %55, ses tonu ve ifade %38 ve sadece %7'si kelimelerle mesajı iletir. Sonuç olarak sözsüz iletişimin ve beden dilinin önemli katkısı daha etkili bir ilişki sürdürmek ve ilişkiyi güçlendirmek için sözsüz iletişimin ilke ve kurallarını bilmemizi gerektiriyor.
Sözsüz iletişim hem genetik hem de sözleşmeli iletişimi içerir. Sözsüz iletişim genellikle size genetik olarak aktarılır. Bilinçaltında onları kullanır ve anlamlarını anlarsınız. Bu nedenle onları anlamak için özel beceriler edinmenize gerek yoktur. Yalnızca bilinçli, dikkatli olmamız ve durumu takip etmemiz iletişim becerilerimizi etkileyebilir. İkinci durumda sözel olmayan iletişim, kültür ve koşullara ve ifade gereksinimlerine uygun olarak sözleşmeli ve anlaşmalı işaretler şeklinde yapılır. Bazen kültürel ve ulusal bağlama ve duruma uygun anlamları iletmek için bir dizi sözleşmeli işaretler ve sembolleri kullanabiliriz. Bir bakıma bunları belirleyen bizim toplum olur. Örneğin, baş parmak sembolü dur, hakaret ve tamam anlamına gelebilir.
Sözsüz iletişiminizi geliştirebilmek için tüm yönlerini anlamak ve her bölümün nasıl çalıştığını bilmek daha iyidir. Bu nedenle sözel olmayan davranışları sohbetimizin devamında inceliyoruz.
Alan miktarı açısından insanlar arasındaki mesafeye mahremiyet bölgesi denir. Bu alan sosyal normlar, kişilik özellikleri ve aşinalık düzeyi gibi çeşitli faktörler tarafından belirlenir. Mahremiyet ve çizgilere uyulması kendimizi bir ilişkide nerede bulacağımızı belirler. Mahremiyet girilmez bölge olarak adlandırılarak yaklaşık 15 santimetrelik bir alandan oluşur. Genelde bu 15 santimetreyi yalnızca aile üyeleri ve akrabalar ve dostlar geçebilir. Mahremiyet her kişinin çevresinde, kişinin kendisinin belirlediği kişi dışında kimsenin yaklaşmasına izin verilmeyen yaklaşık yarım metrelik bir alandır. Sosyal mahremiyet, yabancılarla iletişimde gözlemlediğimiz 1 ila 3,5 metrelik bir yuvarlak alandır. Kamusal alanlar ise 6 metre ötesini kapsar. Genelde bir ilişkiden uzak olduğumuz zaman, bir olaydan uzak mesafede bulunduğumuzda bu mesafe korunur.
Tahran Radyosu.
Başı aşağı yukarı sallamak, onaylamak veya teslim olmak anlamına gelebilir. Muhalefet veya pişmanlık etrafa başı sallamakla gösterilebilir. Ve başını yukarıya sallamak, inkar ve reddetmeyi gösterebilir. Mutluluk, üzüntü, öfke ve korkuyu belirtmek için yüz ifadeleri dünyanın her yerinde aynı anlama gelir. Örneğin, sarkık kaşlar ve sarkık dudaklar ile kırışmış bir alın keder ve üzüntü belirtisi olabilir. Çatık bir yüz ayrıca endişe veya öfkeyi gösterir. Yüzün kırmızı rengi duruma bağlı olarak öfke veya utancı gösterir. Sarı ve soluk yüz korkuyu gösterir.
Sözsüz iletişimde dudak ve gülümsemenin farklı biçimleri de birer işarettir. Bu sayede üst dişlerin görünmesi için ağız açık bir şekilde gülümserseniz ve sizinle konuşan kişiyi onu daha iyi tanımak istediğinizi hissettirirsiniz. Kapalı dudaklı bir gülümseme sadece saygı ve nezaket içindir. Bir kişi dudaklarını büzdüğünde karşı tarafı çekici ve albenili bulduğu anlamına gelir. Sert ve büzülmüş dudaklar gerginliği ve reddedilmeyi gösterir. Bu kişinin alt dudağını ısırması ve başını sallaması öfkeyi gösterir. Uyku esnemenin tek nedeni değildir. Aynı zamanda hafif stresli bir durumda da ortaya çıkabilir. Ya da şüpheye düştüğünüzde ve ne yapmanızı bilmemeniz ve zaman kazanmanın bir yoludur.
Gözler insanın içini yansıttığı için sözsüz iletişimde göz hareketleri çok önemlidir. Aşırı göz kırpma endişe belirtisi olabilir. Göz kırpmamak da korku belirtisi olabilir. Gözlerin gülerken özel durumu vardır ve tabii ki üzülürken de özel duruşu aynıdır. Gözleri ovmak, aldatma, gizleme, yorgunluk veya göğsel teması kesme arzusunu gösterir. Sürekli bir bakış, ilgi veya merak ifadesinin bir işareti olabilir. Göz dikme türünden bir bakış, saldırgan, otoriter ve tehditkar bir ruh halinin işaretidir. Göz temasının olmaması bir sorunu veya öfke belirtisini gizlediğinizi gösterir. Göz bebeği genişlemesi de bir sevgi işaretidir. Ve göz bebeği kasılması öfkenin bir tezahürüdür.
Ellerin jestleri ve hareketleri de beden dilinin diğer belirtileridir. Soğuk eller korku belirtisidir. Çok sıcak eller ayrıca öfke veya stres belirtisi olabilir. Elleri ovuşturmak kaygıyı veya bir konuyu yeniden inceleme arzusunu gösterir. Açık avuç uzun zamandır gerçeğin, dürüstlüğün, bağlılığın ve teslimiyetin sembolü olmuştur. Tersine sıkılı yumruklar gizliliği veya direnişi gösterebilir. El sıkışmanın da sohbetimizin devamında inceleyeceğimiz anlamları vardır.
Elinizi uzatıp sonra elinizi yukarı ve avuç içi aşağıda olacak şekilde döndürdüğünüzde bu sizin üstünlüğünüzün bir işaretidir. Çok güçlü bir el sıkışma aynı zamanda bir tutku ve tahakküm işaretidir. Sadece parmaklarınızı uzatırsanız ve elleriniz diğer tarafla temas halindeyken balık gibi gevşekse ve bana dokunmanı istemiyorum, samimiyet kurmak istemiyorum diye bir mesaj veriyorsunuz. Bu durum aynı zamanda zayıflayan itaatin ve teslimiyetin de bir işaretidir. Sol elinizi diğer kişinin elini örtmek için kullandığınızda gerçeğinizi ve samimiyetinizi diğer tarafa aktarırsınız. Bu tür bir el sıkışma nazik bir kucaklama gibi görev yapar. Bacakların hareketi ve modeli de beden dilinde etkilidir. Bir sandalyeye yaslanıp bir ayağını diğerinin üstüne atmanın da iki anlamı vardır. İlk bakışta rahatlık, sakinlik ve duruma hakim olma hissini gösterir. Ancak ikinci durumda iletişim kurma ve yakınlık yaratma konusundaki isteksizliğin bir işareti olabilir. Bacakları sallamak, sıkılmak ve onları kilitlemek rahatsızlık ve öfkeyi gösterir.
Sözsüz iletişimde jestler ve duruş içsel durumunuzu gösterir. Dik yürümek özgüvenin göstergesidir. Çanta ile vücudun arasında bariyer oluşturmak, rahatsızlığı gizlemeye çalışma anlamına gelir. Omuzları hareket ettirmek, konuyu anlamamanın veya sorumluluktan kurtulmanın bir işareti olabilir. Çeneyi ovmak bir değerlendirme işaretidir. Ve alında parmak da düşünme ve değerlendirmeyi gösterir. Eli belinde olmak ise yüzleşmenin bir işaretidir ve nihayetinde el çenede olmak arzu belirtisi olabilir. Giydiğiniz her şeyde ne düşündüğünüzün ve hayata sahip olduğunuz stilin bir işaretidir. Bulunduğunuz alan için doğru giysiyi seçmek, iletişim bilimindeki zekanızın bir göstergesidir.
Sesin tonu ve ritmi sözsüz iletişimde önem taşıyan başka bir kategoridir. Sözlerinizle beraber sahip olduğunuz ton ve ifade ritmi sözlerinizin içeriğini tamamlayıcı niteliktedir. Her kelimenin ardındaki heyecan ve düşünce cümlelerinizdeki ritim ve ton ile anlatılabilir. İlgi, dürüstlük veya sadakatsizlik seviyeniz ifadenizin yumuşak veya esnek olmayan yapısında bulunur. Bu durum sözsüz iletişim yönetiminizi etkiler. Bu yüzden de onu geliştirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Duygularınızı ve beden dilinizi de iyi tanıyın ve iyi yönetin.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber olunca edeyin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İran İslami Şura Meclisi Enerji Komisyonu Sözcüsü, Güney Pars'ta 1 trilyon metreküp doğal gaz kapasiteli yeni bir sahanın keşfedildiğini bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı hükümetinin İran'dan daha fazla petrol ve doğalgaz ithal edeceğine söz verdi. İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, İran ve Ermenistan'ın inşaat malzemeleri ve gıda üretiminde anlaşmaya vardıklarını belirtti. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hayderi, ordu birliklerinin başarıları savaşa hazırlığın zirvesinin bir işaretidir dedi. İranlı araştırmacılar dünyanın en büyük radyo teleskopunun yapımına katılacaktır. Güvenlik Konseyi Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik saldırısını kınadı. Kütahya ve Manisa'da orman yangını çıktı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Zeyd Hasan Nasrullah, Siyonist İsrail rejiminin Lübnan'a karşı herhangi bir eyleminin karşılık bulacağını belirtti. Arap Yarımadası muhalifleri olarak tanınan dernek, Riyad ve Tel Aviv kutsal yerlere saygısızlıkla suç ortağı olduklarını belirtti. Yemen petrol şirketi pazartesi akşamı bu ülkeden yakıt taşıyan bir gemiye Suudi koalisyon tarafından el konulduğunu duyurdu. Irak'ta Şii Çatısı Kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayının Muhammed Şia Es-Sudani olduğu bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'dan tahıl ihracat anlaşmasının Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonların devam etmesine engel olmadığını söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.